Ayrım 10.
Belli ki eşitlik kavramına çok önem veren bir aileden geliyor. O ailede birine vermek, hepsine vermek demekmiş herhalde. Adil bir sistem yaratma çabasından sonunda küçük hesaplara düşkünlük ve kıskançlık doğmuş. Sevgiyle veren, verdiği pırıltılı bir hediye de olsa, güzel bir iltifat da olsa onun aynı ruhla sevgiyle kabul edilmesinde bulur ödülünü. Dinleme nasıl iletişim sanatının yarısıysa, sevinçle kabul etmek, duyguyla kabul etmek de vermek kadar önemlidir. Bazen başkalarının rahatlığına ve büyümesine katkıda bulunmanın ne kadar önemli olduğunun bize hatırlatılmasına ihtiyaç duyarız. Kollarımızı kavuşturup, ben ne yapabilirim demek, üzgünüm vaktim yok demek çok kolaydır. Birçoklarımız için böyle yapmak adet haline gelmiştir. Ben devlet liselerinde öğretmenlik yaptığım sıralarda katılmamızın mecburi olduğu pek çok öğretmen toplantıları, seminerler hatırlıyorum. Bunların amacı sözde bir araya gelip eğitimin amaçlarına bakışımızı daha iyi odaklaştırabilmekti. Her seferinde amaçlarımızı hangi kelimelere ifade edersek edelim, formülümüzü nasıl kurarsak kuralım, ortaya topyekün adanmışlık ihtiyacı diye bir tema çıkıyordu. Politikayı çizenlerden uygulayanlara, ürünü toplayan öğrencilere kadar herkes için gerekli olan bir şeydir bu. Başarılı bir eğitim programı için herkesin aktif katkısı şarttır. İş hayatındaki başarılı uygulamaları incelemiş olan herkes bilir ki, ana gereklerden biri bir arada çalışmaktır. Yönetim kadrolarından her bir işçiye kadar hepsinin el ele vermesidir. Bunun gerçekleştirilebildiği yerde sonuç kesinlikle başarı olur, üretim yükselir. Arada bir doğru orantı vardır. Bir emekli doktoru hatırlıyorum. Benim ders verdiğim okullardan birine gelmişti. Müdüre evinin yakında olduğunu, gerek duyulduğu takdirde hizmetini gönüllü olarak sunmak istediğini söylemişti. Nasıl bir görevli olursa olsun. Sınıfa yardımcı olmaya hazırdı. Okulda öğrenci olan bir akrabası da yoktu, bu teklifi yapmak için herhangi bir art niyeti de yoktu. Yalnızca yardım etmek istiyordu, öğretmen yardımcısı olarak. Kendi bilgilerinin ve tecrübelerinin bir kısmını paylaşarak. Emekli olunca bol vakti kalmıştı. Kendini biraz daha genişletmek için de bu okulu seçmişti. Başkalarının hayatında olumlu bir güç olmayı sürdürmek istiyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi müdür de öğretmenler de biraz şaşalamışlardı. Böyle şeyler pek sık olmaz. Hem de hiçbir yerde pek sık olmaz. Doktor kısa zamanda çok değerli olduğunu kanıtladı. Çok şey veriyordu. Kendisinin ihtisas dalları sağlık eğitimiyle matematikti ama o konulardaki katkılarından önemlisi çocuklara sunduğu örnek oldu. Bayılıyorlardı ona. Onun o sıcak varlığı, katılma arzusu, insan ilişkilerinde ibret olacak güzel bir örnekti. Karşılık beklemeden kendinden vermek, bir insanın başka bir insan için yapabileceği şeylerin en güzelidir. Bu tür hikayeler hemen kuşkucuları uyandırır. Elbette bir amaç olmalı derler. Bize durmadan hiçbir şeyin bedava olmadığı söylenir. Her yatırımın bir kârı olmalı denir. Doktor dostumuz da o çocuklara karşılıksız katkıda bulunmaktan elbette ki büyük ödül alıyordu ama bunlar somut ödüller değildi. Kabul etmek istesek de istemesek de en çok ihtiyaç duyduğumuz tipte insanın örneğiydi o adam. Yabancılara karşılıksız bir şeyler verenlerden kuşku duysak bile, belki kendimize daha yakın çevrelere karşı taahhütlerimizi biraz daha iyi düşünmemiz gerekir. Benim mahallemde bir gündüz çocuk bakım merkezi vardır. Hep önünden geçerim. Küçük çocukların orada akşamlara kadar anne ya da babalarının gelip kendilerini almasını beklediklerini görüyorum. Alınınca da herhalde çabucak bir yemek yiyorlar, televizyonun önünde kısa bir süre oturduktan sonra yataklarına yatırılıyorlar, ertesi sabah yine buraya yollanıyorlardır. Bu yolu seçmek zorunda olan ailelere sitem etmek niyetinde değilim. Günümüzün çocukları, anneleri, babaları da çalışan çocuklar. İyi de olsa, kötü de olsa bu bir mecburiyet. Belki isteyerek, belki ekonomik zorluklardan ötürü böyle oluyor ama sonuçta aile ilişkileri azalıyor. Böyle bir durumda ailenin bir arada bulunduğu zamanı çok kaliteli biçimde değerlendirmek için daha büyük çabalar gerekir. İnsanların sezgilerini geliştirmeleri, ne zaman her işi bırakıp dinlenmeleri gerektiğini, ne zaman destek olmaları gerektiğini, ne zaman sevgi göstermeleri gerektiğini anlamaları gerekir. Hepimiz er geç anlarız ki başkalarıyla ilişkilerimiz kendimizi vermemizi gerektiriyor. Yalnız zamanımızı değil. içten ve ilgi dolu varlığımızı da. Çoğu zaman bize ihtiyacı olanlara ancak şu kadar verir, sonra defteri kaparız. O zaman vermesi en kolay ve en ucuz olan şey de hasislik etmiş oluruz, kendimizi vermekti. Hong Kong'u ilk defa yıllar önce gördüm. Doğunun mücevheri demişlerdi bana orası için, doğruydu. Güzelliği beni çok etkiledi. Victoria Tepesi'nin manzarası dehşet verici. Hava nasıl olursa olsun, saat kaç olursa olsun. Öyle sakin ve huzurlu bir yer ki orası. Kentin yukarısında garip biçimde sessiz. Hele de aşağıdaki gürültüleri düşünürseniz. Ama ben kentin Kowloon tarafını Hong Kong tarafına bağlayan, durmadan gidip gelen vapurun o patırtısını ve telaşını da sevdim. Her saat başı akıl almaz sayıda insan biniyor o vapura. Akşamları rıhtımda bir sokak ışığının altında oturmaya, bir yandan limanın renkleri değişirken bir yandan işlerinden evlerine gidenleri seyretmeye bayılırdım. Yine öyle bir akşamdı. Benden biraz ilerideki park kanepesine oturmuş genç bir adam dikkatimi çekti. Kendini elindeki kitaba gömmüş, ne gürültücü kalabalığı ne batmakta olan güneşi gözü görüyordu. Onu izleyen günlerde baktım ki, o kanepeye ne zaman gidersem gideyim, çalışkan genç biraz ileride yine aynı şekilde meşgul. Bir akşam bana döndü, tutuk bir İngilizce ile, "Şu kelimeyi telaffuz etmeme yardımcı olur musunuz?" diye sordu. Baktım, o kadar ilgisini çeken kitap Çince İngilizce sözlüktü. O kelimeye yardımcı oldum. Bana adının Bong olduğunu, kendi kendine İngilizce öğrenmeye çalıştığını söyledi. Daha iyi bir işe girebilmek, kalabalık ailesine daha iyi bakabilmek için istiyordu bunu. Bong'la çok iyi dost olduk. Hemen her akşam buluşuyorduk. Kendisi benim turist rehberim oldu. Hong Kong'da yolumu bulmama yardım etti. Ben de onun İngilizce konuşma öğretmeni oldum. Bong'un hikayesi acıklıydı. Kendisi de ailesi de gururlu ve çalışma istekli insanlar oldukları halde çok yoksul bir yaşam sürmekteydiler. 11 kişilik ailede Bong en büyük erkek evlattı. İçlerinde tek çalışan da oydu. Yanında cephane olarak bir tek o sözlük olduğuna göre daha iyi bir hayat umutları ancak hayaldi. Çok az parayla seyahat ediyor olmama rağmen yardım edebileceğime karar verdim. Hong Kong'dan ayrılmadan önce onu bir İngilizce okuluna yazdırıp ücretini ödedim. Amerika'dan 2 yılı biraz aşkın süre ayrı kalmıştım. Döndüğümde Wong'dan iyi bir not buldum. İngilizcesi çok ilerliyordu. Daha iyi, daha çok ücret veren bir iş bulmuş, ailesindeki herkesin yaşam standardını yükseltmeyi başarmıştı. Mektubuna birkaç dolarlık bir de çek eklemişti. Bana borcu sayıyordu o paraları. Çeki geri yollayıp aşağı yukarı şöyle bir mektup ekledim. Wong, lütfen o parayı al, rıhtıma in, bir ağacın altında oturmuş, sözlükten İngilizce öğrenmeye çalışan birini görürsen, her ikimizin sevgileriyle ona ver. Wong durumu anladı, umarım başkalarına da iletmiştir aynı mesajı. Biri size elini uzatınca, siz de başkasına uzatın. Kendimizi bildik bileli bize aynı şey söylenir. Sevgi verilmedikçe sevgi değildir denir. Dünyanın her yanında bunun sık sık ifade edildiğini duydum. Lisan zorluklarına rağmen gerçek bir sevgi ifadesinin asla yanlış anlaşılmayacağına tanık oldum. Nice insan yiyeceği az olmasına rağmen onu başkalarıyla paylaşıyor. Kaç kişi bana yol göstermek için kendi yolundan kilometrelerce ayrılıyor. Böyle yapmazsa kaybolacağımdan korkuyor. Hayatlarını paylaşan yabancılar gördüm. Çok dokunaklıydı. Bunların hepsi karşılıksız verilen sevginin ifadesidir. Gerçi tek başımıza dünya barış ve kardeşliğini yaratabilecek kadar güçlü değiliz ama her tek sevgi ve iyilik hareketi o amaca hizmet eder. Yeri ve zamanı ne olursa olsun. Umutlarımızın en büyükleri yine bireylerdi. Yapabileceğimiz ufacık iyilik hareketleri, yayabileceğimiz o bulaşıcı neşe, karşılıksız sunabileceğimiz bir cömertlik, biraz şefkat göstermek, destek sunmak. Bir okuyucum şöyle bir mektup yazmış. Siz her zaman hayata karşı çok olumlu bir tutum içindesiniz. Sevgiden yana, insanların davranışından yana o kadar umutlusunuz ki. Bu bana bir ilham kaynağı oluşturdu. Kendi çerçevemden biraz çıkmaya karar verdim. O kadar teşvik ettiğiniz verme sanatını bir keşfedeyim dedim. Yaşım henüz pek genç. Bu yüzden verebilecek pek fazla şeyim yok. Karar verdim. Elime bir demet papatya alıp köşe başında durdum. Çiçekleri oradan geçenlere iyi günler diyerek uzatmak istedim. Hem eğlenceli olur hem de başkalarını biraz daha mutlu eder diye düşündüm. Çok aydınlatıcı bir tecrübe oldu. Pek benim beklediğim gibi olmadı ama insan tabiatıyla ilgili epey değerli bilgiler öğrendim. Hediyemi pek az insanın kabul etmesi beni şaşırttı. Çoğu benden uzak geçmeye çalışırken gülümsememden de kurtulmaya çalışıyorlardı. Birkaçı resmen elimi itti. Bazısı aksi aksi hayır teşekkür ederim diye homurdandı. Yoluna devam etti. Bir kısmı isteksiz bir hareketle çiçeği aldılar, karşılığında ne isteyeceğimi merak eder gibi durdular. Öğrendiğim şeylerin en hüzünlüsü insanların verme konusuna karşı kuşku duyması. Almanın kendilerini bir yük altına sokunandan korkuyor gibiler. Bütün papatyalarımı veremedim bile. Geri kalanlar solmuş durumda evime döndüm. Ne garip bir dünya burası. Kuşkucular dünyasında yaşıyor olduğumuz ne yazık ki doğru. Bazı insanlar sürekli olarak savunma halindeler. Etrafta dürüst bir insan bulunabileceğini, iyi ve düşünceli hareketlerin sık sık yer almakta olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Aslında bu tutumdan hepimiz biraz sorumluyuz ve kuvvetlenmesine katkıda bulunuyoruz. Biz tecrübelerimizin ürünüyüz. Biri bize bir gül vermiş, sonra bağış istemişse elbette ki gelecekteki benzer olaylarda da aynı şeyi bekliyoruz. Koşullanmış oluyoruz. O andan başlayarak her gül kuşku doğuruyor. Hayal kırıklığı getiren bir tecrübe yaşamamış olanımız pek azdır. Havaalanlarında, süpermarketlerde bize bir şeyler sunan insanlar beliriyor, sonra belli bir amaç için bağış istiyorlar. Evimize bazı mamullerin bedelsiz eşantiyonu yollanıyor, bu sözde halkla ilişkileri geliştirmek ya da değerli fikrimizi almak için yapılıyor. Ama sonra bakıyoruz, bir şey satın alma mecburiyetini hissetmeye başlamışız. Bu tür davranış sevgililer arasında da görülebiliyor. Birinin bize yönelttiği sevgiden emin oluyoruz, sonra bakıyoruz ki o sevgi bize bir takım umutlar ve şartlarla verilmiş. Bu durumda biraz daha kuşkucu, verilerini biraz daha rahatsız alan insanlar olmamız doğal. Gerçek cömertlikle pek ender karşılaşılan bir toplumda bu tür davranışa karşı savunma kaleleri kurmakta şaşılacak pek bir şey yok. Yakın bir dostum vardır. Dükkanının bir köşesinde ayırdığı yere bazı zamanlar koymuş, üzerine de bedava diye etiket yerleştirmiş. Bunlar dağıtmak istediği şeylermiş. Kimsenin elini uzatmaması onu şaşırtmış. Neden sonra akıl edip o mallara düşük bir fiyat etiketi takmış, mallar hemen satılmış. Cebine fazladan birkaç dolar giren arkadaşımın kafası iyice karışmış. İşte bu da her şeyin bir fiyatı vardır inancının göstergesi. Bu dünyada hiçbir şeyin bedava olmadığına inanılıyor. Bence bütün bunlardan önemli bir ders alabiliriz. Eğer vermekten hoşlanıyorsak ve dünyanın buna ne kadar çok ihtiyaç olduğunu görüyorsak, eğer kuşkucuları haksız çıkartmak istiyorsak, birkaç kere reddedilmeyi göze almalı, egzantrik davranışları hoş görmeliyiz. Beklemeden vermek olumlu bir harekettir. Ara sıra karşımıza olumsuz veya nankör tepkiler çıkıyor diye o ışık sönüp yok olmamalıdır. Benim o genç okuyucuma tavsiyem, eğer kendini ifade biçimine uyuyorsa ve ona zevk veriyorsa çiçeklerini sunmaya devam etmesi. Belki zamanla karşısındakiler onun gerçekten içten davrandığını görürler. O zaman onlar da daha zenginleşir. Tüm davranışları değişmese bile sevgiyle verilen bir çiçeğin zenginleştirebileceği kadar zenginleşir. Son anketlere göre Amerikalıların %55'i toplumu geliştirme yolunda gönüllü hizmetler sunuyorlarmış. Bu çok ilginç bir istatistik. Bazı kimselerin bu rakamlara da gölge düşürmeye çalıştığını duyuyorum. Diyorlar ki, biz hepimiz başkalarına yardım etmenin iyi bir şey olduğunu bilir, böyle işlere aktif katkıda bulunduğumuza inanırız. Bu soruya kim hayır diye cevap verir? Başkalarına yardım etmek paylaşabileceğimiz en ödüllendirici tecrübelerden biridir. Hatta genellikle yardım eden yardım ettiği için o yardımı alandan daha mutlu olur. Eğer istatistikler hayvan ve çiçek besleyenlerin daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürdürdüğünü gösteriyorsa o hayvanlarla çiçeklerin mutlaka sahibinin bakımına muhtaç olmasındandır. İnsanın varoluşuna bir anlam katıyor, sabahları yataktan kalkmak için bir sebep yaratıyor. Uzun bir yardım geleneğimiz var. Harmanlar birlikte savrulur, kovalar elden ele taşınır, panayırlarda hep birlikte yapılmış kekler satılır, ihtiyaç içinde olanlara hemen yardıma koştuğumuz bilinir. Menfaate düzenlenen faaliyetler, olimpiyat takımları için, sakatlar için, dünyanın uzak yerlerindeki açlar için bol para getirmektedir. Ama sorun bu amaçların birer porsiyonluk olmayışıdır. Veriyor, sonra unutuyoruz. O ihtiyacın hala var olduğunu gözden kaçırıyoruz. Sırt üstü yaslanıp ben bana düşeni yaptım demek kolay. Vermek kotalarla değil ki. Vermeye engel çok şey var. Bazıları nasıl yardım edebileceklerini, hizmetleri nasıl yönlendireceklerini bilmediklerini söylüyorlar. Nasıl yapılacağını bilmek zorunda değiliz. Bu bize öğretiliyor. Nereye diye de kaygılanmak zorunda değiliz. Çevremize bir baksak yeter. Vaktimiz yok diyoruz. Bu belki de özürlerin en zayıfı. Dünyada boş zamanın en büyük kısmı televizyon seyrederek geçiriliyor. Ortalama rakam günde 6 saat. Sonuç olarak da can sıkıntısı, pasiflik ve şişmanlıktan başka bir şey vermiyor. Bunların hiçbiri istediğimiz şeyler değil. Her birimiz haftanın yalnızca bir gecesini versek milyonlarca boş saat olur başkalarına sunulabilecek. Bazen vermeyi dar anlamda alırız. Para vermeyi düşünürüz. Para elbette ki önemlidir ama örneğin yalnız başına ölmekte olan bir insanın yanında oturmak gibi bir hizmetin değerini hiçbir parayla satın almak mümkün değildir. Ya da tek başına yatalak bir hastaya sıcak yemek götürmek, okuma yazma öğretmeye gönüllü olmak, korku, yalnızlık duyan bir insanın derdini dinlemek gibi bir hizmetin değerini. Geçenlerde New York'a giden bir uçağa binmiştim. Ben uçağa girince hostes sevinçle bağırdı. Ne zamandır sizinle tanışmak istiyordum. Sonra biraz konuşabilir miyiz? Dedi. Görevi bitince yanıma oturdu, hikayesini telaşla anlattı. Kendisini aldatan bir koca, hasta bir çocuk, bir çaresizlik duygusu, başa çıkamama korkusu. Bir süre sonra cümlesinin orta yerinde durdu, rahatlamış gibi içini çekti. Gözlerindeki yaşları silip dikleşti. Ah Doktor Buscaglia, bana o kadar çok yardımcı oldunuz ki, dedi. Daha ağzımı açmış değildim. Bazen insan yalnızca dinlemekle de yardımcı olabilir. Yargılamaksızın, öğüt vermeksizin. Birine yardım ettiğimiz zaman en çok göze göründüğümüz, en çok anlam kazandığımız zamandır. Yaptığımız şey, kim olduğumuzun, neye değer verdiğimizin, kendimiz ve dünyamız konusunda neler hissettiğimizin somut ifadesidir. Yazar Helen Colton'a göre, yapabileceğimiz en iyi şeyi bulmak için kendi kendimize neyi ihtirasla seviyor, neden ihtirasla nefret ediyoruz diye sorup, sonra bu konuda bir şeyler yapmalıymışız. Dünya yardım edeceklere çok ihtiyaç duyuyor. Bu dünyanın halkı olan bizler, o yardım edenler olmadan yaşayamayız. Büyümemiz, bakmamız, hep birbirimize verme isteğimize bağlıdır. Sevgi verilmedikçe sevgi değildir sözü eski bir söz olmakla birlikte doğrudur. O sevgi bir hareketle ifade bulmadıkça yalnızca iyi bir fikir olur kalır. Yalnızca bir fikir, basit bir kelime, soyut bir kavram. Hepimizin yapabileceği bir şey vardır, bir başkasına yardım elini uzattığımız anda gerçek anlamda insan oluruz. Büyüme ve kabullenme hevesi. Hayatta zayıflıklarımızı yenmekten daha sevindirici bir şey yoktur derler. Kabul ediyorum. Başarının zevkini, yenilginin acısını hepimiz biliriz. Ama yine de umutla, gururla, biraz çılgınlıkla, biraz kendine inançla amaçlarımızı gerçekleştirme yolunda büyük adımlar atabiliriz. En büyük yenilgi denememektir. Çoğumuz belki de biraz daha sebat etsek başarabileceğimiz bir noktada vazgeçmişizdir. Nice kereler tam tüm göstergeler başarısızlığa işaret ettiği zaman, tam her şeyi kaybettiğimize inandığımız zaman beklediğimiz fırsatın çıktığını görürüz. Yalnızlık duygusu hızla en önemli Amerikan hastalığı olmaya doğru gidiyor. Ne yaşa bakıyor, ne cinsiyete, ne de sosyoekonomik düzeye. Araştırmalar bize nüfusun dörtte birinin müzmin yalnızlıktan ızdırap çektiğini göstermekte. İntiharın başta gelen nedenlerinden biri yalnızlık duygusu. Kitaplar ve dergiler sürekli olarak yalnızlara öğütlerle, bilgilerle dolu. Daha girişken, daha saldırgan olun, adımınızı atıp insanlarla bir araya gelin, kendi kendiniz olmaya hakkınız var, kendi ördüğünüz o kabuğun dışına çıkın, hayattan sevinç duyun, şanslı yanlarınızı takdir edin. Bu sözler bazen yararlı öğüttür ama yalnızlara genellikle pek bir avuntu vermediği gözlenmektedir. Yalnızlığın pek çok acılar verebildiğini kimseye söylemeye gerek yok, herkes biliyor. Hatta bu duygu kendimizi sıfıra inmiş hissetmemize bile yol açabilir. Bizi üretkenliğin tersine götüren bir etki yapar. Rizikoya girme cesaretimizi kırar, duygusal kaynaklarımızı tüketir. İnsanların yalnız kalmamak için çok kötü ilişkileri bile sürdürmeyi yeğlemesinde pek de şaşılacak bir şey yoktur. Yalnızlık duygusunun gerçek anlamda tek başına olmakla hiçbir ilgisi olmadığını hepimiz biliriz. Hatta aramızda en fazla yalnızlık çekenler sürekli olarak kalabalık arasında bulunanlardır. Durumumuz ne olursa olsun çoğumuz şu ya da bu zamanda yalnızlık duygusunu tadarız. Ama pek azımız kendimizi buna göre hazırlarız. Geleceğimiz için para biriktirmesini biliriz. Ekonomik şanssızlıklara karşı kendimizi sigortalarız. Bilinmez aksiliklere karşı her türlü tedbirimizi alıp hazırlanırız da hayatın olaylarıyla kendi başımıza savaşacağımız, kendimizi diğerlerinden kopmuş ve ayrı hissedeceğimiz gün için pek az hazırlık yaparız. Böyle kimselerden yüzlerce mektup gelir bana. Yalnızlık sonucu birdenbire bir boşluk ve değersizlik duygusuyla boğuşmak zorunda kaldıklarını anlatırlar. Kendilerini tek başlarına iken tanımaya başlarlar. Bazısı bunu ömürlerinde ilk defa olarak yapar. Böyle bir durumla başa çıkabilecek kaynakları yoktur. İç rezervlerinin ya da iç güçlerinin pek az olduğunu ya da daha önemlisi benlik duygularının zayıf ve gerçek dışı olduğunu anlarlar. İnsanların böyle durumlarda ne yaptıkları incelendiğinde seçtikleri yolun en çok kendilerini ne gözle gördükleriyle ilgili görülüyor. Mesele yalnızlıkla mücadele etmekten çok, benlikten gelen gücü kullanıp o duyguyu gerçek perspektifine oturtmak oluyor. Yalnızlık asla hoş değildir. Her seferinde bir uyum ve nekahat döneminden geçmemizi gerektirir. Ama bu süre aynı zamanda bir öğrenme ve büyüme süresi de olabilir. Çünkü bizi kendimizi incelemeye, değerlendirmeye zorlar. Bizi ve kendi yarattığımız dünyamızı. O zaman kendimizi daha iyi tanırız. Ne yazık ki yalnızlık duygusunun girift yanlarını anlamaya çalışmadan önce o duygunun gırtlağımıza sarılıp bizi boğmasını bekleriz. Buna da hak vermek kolay çünkü bizler hep yalnız kalmaktan kaçınmak üzere eğitilip yetiştirilmişizdir. Sanki yalnız kalmak bir tür antisosyal hastalıkmış gibi. Gençlik günlerimiz genellikle planlı sosyal faaliyetlerle, ilişkilerle dolu geçer. Kulüplere, takımlara, kurslara girelim diye teşvik ediliriz. O kadar meşgul bir yaşam süreriz ki bir an kendimizi tek başımıza bulmak ya da boş bir zamanla karşılamak çoğumuz için korkunç ve şaşırtıcı bir olay sayılır. Ya maazallah boş bir hafta sonuyla karşı karşıya gelirsek? Kimse bize yalnız kalmak istemenin de normal bir şey olduğunu söylememiştir. Kendimize zaman ayırmak, kendi ihtiyaç ve isteklerimize dönmek, yalnızca kendi iç kaynaklarımızdan yararlanmak ya da içgüdülerimizle, hayallerimizle yaşamak da normaldir denmemiştir bize. Hepimizin kendi ayrı dünyamıza ihtiyacımız vardır. Başkalarından ayrı, bir köşeye çekilip kendimizi toplamaya, kendimizle ilişki kurmaya ihtiyacımız vardır. O yalnız köşeye, kamu hayatımızın tatlı bir alternatifi olarak ihtiyaç duyarız. Hayatımızın sosyal yönüne ne kadar değer veriyorsak, bu yönüne de o kadar değer vermemiz gerekir. Öyle olursa, yalnızlık duygusu gelip çattığı zaman, sığınabilecek özel bir yerimiz olur. Hayatımızda önemli ve sevgi dolu insanların bulunması harika bir şeydir. Onlar olmasa, komple bir mutluluğu tadamazdık. Ama onlara tümüyle bağlanıp ayrı olma duygumuzun ölmesine de izin vermememiz gerekir. Daima sırf bizim olan bir iç dünyamız olmalı, ona güvenebilmeliyiz. Yalnızlığı yenebilmek için komple bir insan olma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekir. Hepsinden önemlisi de kendimizi tarif ederken bunu o tarife başka bir insanın adını katmadan yapabilmeliyiz. Postayla gelen broşür bize kurbanlardan söz eder. Dayak yemiş bir kadının resmi vardır. Altında da hepimizin şiddetin potansiyel kurbanları olduğumuzu anlamamız gerektiği yazılıdır. Bu broşür korkularımızı azaltmaz, tersine onları sömürür.